Ayrım 38.
Dixon sözlerine son noktayı koyuyordu artık. İki gün içinde İskenderun limanına çıkarız. Osmanlılar Toros tünellerini ve Kilike'yi teslim etmeyi kabul etti. Orduları da dağıtılacak ve silahlarına el konulabilecek. Rick daha fazla dayanamadı. Bunu açıkça kabul ettiler mi diye sordu. Dixon arkasına dönüp baktı. Sesinde alaycı bir dokunuş vardı. Önemli olan Türk hükümeti için kendilerini sorumluluktan kurtaracaklarına inanacakları cümleler yazabilmektir. İşgal edilecek yerine güvenliği sarsacak bir durum oluşursa işgal edilecek demek gibi. Her iki durumda da sonuç değişmez. Rick iyice şaşırmıştı. Bunu kabul edeceklerini sanmam. Bu düpedüz teslim olmak olur. Böyle bir şey savaş sonucu işgal altına girmekten de kötü. Türk hükümeti kendi halkı üzerinde güvenlik gerekçesiyle baskı kurmak zorunda kalacak ve... Dixon uzun bacakları üstünde yaylanarak sağ ayağını cipin basamağına koyarken yanıtladı. Sesindeki o alaycılık eksik değildi. Yüzbaşı, düşman hükümetin eline kendi halkını bastıracak silahları vermek daha az can alır ve üstelik ucuza da gelir. Kapıyı kapatıp direksiyondaki çavuşa gidelim dedi ve cipin kapısına dayadığı sol kolun üstüne yaslanarak eğildi ve gülümsedi. Ayrıca yüzbaşı, gökyüzünden aşağıya baktığında tüm dünyayı görebilirsin ama ayrıntıları kaçırırsın. Ayrıntı dediğin ince ince hesaplanmışsa sonucu belirler. Cip hızla ileri atılıp çıplak düzlüğü ikiye ayıran yolda kalenin karaltısına doğru uzaklaşırken Albay Gorson Rick'e döndü. Unutma yüzbaşı, Ontario Gölü kıyısındaki yerlere karşı yürütülen siyaset buralara uymaz. Hatta savaşlar bile birbirine benzemez diyerek gülmeye başladı. Sonra birden durdu, yüzü asıldı. Bastonuyla aşağılara dek uzanan mezarlığı gösterdi. Sesinde biraz öfke, biraz hüzün vardı. Kağıtları imzalayanların onuruyla savaşanların onuru arasında ölümle yaşam arasındaki denli uzaklık vardır. Hem büyük hem de küçük. İmzalar devletler adına atılır, imzayı atanların kişisel çıkarları, korkuları da virgüller, kesme işaretleri olarak geçer o satırlara. Rick içinden bu Londra dilini asla anlayamayacağım diye geçirdi. İçindeki sıkıntıyı bastırarak sesini yükseltti. Albay, bu durumda hemen hazırlanmalı mıyız? İstanbul bizi... Albay onun sözünü keserek Konstantinopoli Rick, Konstantinopoli dedi ve kaşını oynatarak yanlarından yavaşça geçen cipteki Yunan subaylarını göstererek fısıldadı. Hellas gücenir sonra Konstantinopoli demeli Rick. Rick'in gözleri buğulandı. Ne oluyor? 4 yıldır savaştığı düşmana acımaya mı başlıyor? İstanbul göklerinde o pilot ne için savaşıyordu? Bilmiyor muydu ki hükümetlerinin heyeti yoldadır ve onun canıyla savunduğunu teslim etmektedir? Bilsen ne olurdu ki? Yurda bağlılık duygusu bazen aklının önüne geçer, gözlere perde iner. Ne berbat bir durum. İçinde büyüyü veren kaçma isteği onu Ontario kıyısına götürdü. Dorukları karlı dağların yamaçlarından aşağılara uzanan koyu yeşillikler, gölgelerini akşam güneşinde kızıla boyanan gölün sularına gömen yüksek ağaçlar, kunduz karası yavrularına balık avlamayı öğretirken suları şamarlayıp duran anne ayılar, göğsünün ortasına yürüyen düğüm gibi bir sancı ve daha fazla dayanamadı, gözleri doldu, başını göğe kaldırdı. Ne olurdu sanki şu tayyare bir kalkışla dünyanın öte yanına dolanıverse ve o gümüş gölün kıyısına insem, dünyayı ele geçirmeden durmayacaklar. Bizi Kanada'dan, okyanus ötelerinden getirenler evimize dönmemize izin vermeyecekler. Albay Gorson başını arkaya çevirin. Ne dedin?
Hiçbir şey efendim.
Fransızların çadırlı ordugahından geçiyorlardı. İçindeki yalnızlık, derin, karanlık bir kuyu. Konik çadırların önünden geçerken bu duygu daha da yoğunlaşıyor. İnce bacakları üstünde göğe doğru uzattığı elleriyle tayyareyi tutacakmış gibi zıplayıp duran Isabel, önlerine çıkıp cibi durduracak mı? Ne mümkün, yine de büyük hastane çadırına bakmadan edemiyor. Ne düşünürsem düşüneyim, kaçış yok o sorudan. Madem ki İstanbul'a savaşmadan girecektik de neden saldırdık? Neden iki Kanadalı pilot öldü? Bu saldırı şu Agamemnon denen ölüm zırhlısında imzalar daha çabuk atılsın diye yapılmış olabilir mi? Yolun hemen sağındaki mutfak çadırından soğan çorbasının yanık kokusu akşam serinliğine karışıyor. İmzalar Isabel, imzalar. Her şey imzalarla oluyor. Yüz binlerce ölüm o birkaç kağıt parçasına satır olup gidiyor. Sesi ne kadar da ılıktı. Sıcak yaz günlerine umulmadık anlarda esiveren hafif bir yel gibiydi. Rick, bu akıl almaz bir şey. Yok Şarlı, başhemşire Margie anlattı. Sina mı neresi, işte oradaymışlar. Birden Türk uçakları gelmiş, korkudan kendilerini Kızıl Haç arabasının dibine atmışlar. Yukarıdan el kadar bir taş inmiş, taşa bir kağıt sarılı. Açıp okumuşlar. Isabel'in ince uzun parmaklarını avuçlarına alıp ovarken, parmak uçlarından gövdesine akan ateşin yarattığı sarhoşlukla İskenderiye'ye konyak partisine mi çağırmışlar deyivermişti. O anda avuçlarındaki parmaklar birden buz kesmiş ve kayıp gitmişti. Isabel'in şen şakrak sesi denizin derinliklerinden gelen bir fısıltıya dönmüştü. Kendilerine denize atıp da dönmeyen o Limni kadınlarının acı çığlıklarından biriydi bu ses. Kağıdı açmışlar, büyük harflerle hem İngilizce hem de Fransızca yazılıymış. Neymiş diye sormaya kalkmadan Isabel şakağına dayadığı elini hafifçe açarak onu susturmuştu. Şöyle yazıyormuş, bizim hastanelere ateş etmeyin lütfen, esir İngiliz askerleri de yatmaktadır. Rick şaşkınlıkla inanmam bu bir kandırmaca deyince Isabel onu bir kez daha susturmuştu. Yüzüne ve sözlerine gizemlilik katan, en durgun erkeğin içinde bile yangın tutuşturacak buğulu bir sesi vardı. Şimdi anlatacaklarımın gerçek olduğuna yemin edebilirim. Margie bu olayı yazan Nation dergisini bana göstermiş ve biliyor musun Isabel ben bu olaya tanık oldum demişti. Rick sen ne de olsa İngiliz sayılırsın ve kolay kolay inanmazsın. Altında hep bir şey ararsınız. Sandalyeye astığı branda bezinden çantasını karıştırmış küçük cep defterini çıkarıp o derginin tarihini buraya yazmıştım. Avril 5 1917 inanmıyorsan arar bulursun demişti. Rick yoksa sen bir Türk pilotuyla aşk mı yaşadın diye sormamak için kendini zor tutmuştu. Isabel ise daha önce eğilmiş doğal gülücükler dağıtan devrik dudaklarından ılık soluğunu yüzüne doğru boşaltarak anlatmayı sürdürmüştü. Filistin'de bir kente ilerliyorlarmış. Yine Türk ocakları görünmüş. Aşağıya daha önceki gibi bir mektup atmışlar. Ne yazıyor dersin? Düşleyemezsin bile. Şöyle yazmışlar. Önünüzdeki hurmalıkla tümsekler göreceksiniz. Sakın kazmayın. Koleralılar gömülüdür. Isabel, Rick'in şaşkınlığını görmek için iri göz bebekleriyle öylece bakmıştı. Oysa Rick anlatılanların bir oyun olduğunu düşünüyordu. Akıllıca bir oyun der demez Isabel alaycı bir gülümsemeyle eklemişti. İngiliz kumandan da öyle düşünmüş. Türkler bizi aptal mı sanıyor? Kesinlikle cephane saklamışlardır diye söylenmiş. Onun bu denli basit bir olayı üzüntüyle anlatmasının nedenini anlayamamıştı. Kulağına bir şey fısıldayacakmış gibi eğilip, korkunç savaş içinde tek güzel olay seninle karşılaşmaktır diyerek boynuna öpücük kondurdu Isabel garip bir kızdı. Gülünecek yerde ağlamakta oluyordu. Isabel ona şöyle bir bakmış, işte sen de yanıldın. Tıpkı o İngiliz kumandan gibi dedikten sonra yine masaya eğilmiş ve öykünün sonunu getirmişti. İngilizler Türk pilotlara inanmamış, tümsekleri kazmışlar. Gerçekten mezar çıkmış, sonraki günlerde o mezarları kazan askerler koleraya yakalanmış ve içlerinden kurtulan olmamış. Isabel bal rengi gözlerini Rick'in gözlerine kilitlemiş, hala mı inanmadın der gibi bir süre bakmıştı. O da bakışlara karşılık vermiş ve bu kez kabul etmişti anlatılanın gerçek olduğunu. Bir iç geçirerek anlatmıştı yaşadığı en garip olayı. Ne çılgınca bir savaş anlayışı. Çanakkale'de tayyarelerinde mitralyöz bulunmazdı bu Türklerin. Biz onlara otomatik ateş açarken onların atıcısının elinde bir piyade tüfeği savaşır dururlardı. Çok çılgıncaydı, çok. Ördek avına mı çıktın Turko diye bağıran bir pilotumuzu alnından vurmalarından sonra bu tüfek işini ciddiye almıştık. Cip bir çukura girip zıplayınca gerçek dünyaya döndü Rick. Mudros'a iniyorlardı. Zırhlıların ışıkları denize vuruyordu. Çok çılgıncaydı diye yineledi. Isabel ile ilk sarılışımız da çok çılgıncaydı. Büyük savaşın içinde insan olduğumuzu anımsatmıştı o net ateşli sarılış ve sonrası. Savaşan kişi insan olduğunu ne zaman anlar? Yaralandığında ve postadan çıkan bir mektubu okurken ağlamaya başladığında. Ya Isabel, o milyonda bir yaşanan bir iç savaş durumu ve bir geminin üstünden geçerken güverteden sallanan bir el ve yüreğin dibine düşüveren bir ateş. Yıkık surların arasından geçip yoldan sola kıvrıldıklarında önlerine bir keçi sürüsü çıktı. Yaşlı çoban bir yandan uzun sopasıyla keçileri yolun kıyısına toplamaya çalışıyor, öte yandan da ciptekilere bakıyor ve bağırıyordu. Finito, finish, Konstantinopoli! Agamemnon'un ışıklarından denizi yararak geçen süngercilerin teknelerinden yükselen şarkılar, çarşı caddesinde Taksiyerkes Kilisesi'ne koşanların bağırışlarına karışıyor. Rick gerçekten bitiyor mu diye yüksek sesle sorunca öndeki albayın yanıtı gecikmedi. Belki de yeni başlıyor diyordu Albay Gorson. Sonra arkaya dönüp o tek düze şıngırtıya benzeyen sesiyle ve bir askeri rapor verir gibi duygularını kesinlikle dışa vurmadan Rick anlaşılan Türkler teslim oldu diye ekliyordu. Limana vardıklarında bazı zırhlıların demir aldığını gördüler. Kiliselerin çanları yanardağı arttığı kayalıklarda yankılanıyordu. Gemi güvertelerinde askerler keplerini sallayıp duruyor, haksız da değiller. Bazıları evlerine dönerken yeni gelenler daha yeni savaşlara doğru yola çıkacaklar. Rick 250 yıl öncesinde Venedik korsanlarının yakıp gittiği bu küçük kasabada dünyanın ve insanlığın geleceğinin belirlendiğini düşündükçe bu aşırı sevinç yeni felaketlere dönüşür mü diye sormadan edemedi. Haksız da sayılmazdı. Agamemnon'un ilerisinde Fransız torpidoları yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Çarşı caddesindeki sevkiyat karakoluna geldiler. Cipten inip gürültünün geldiği yöne baktılar. Caddenin sonundaki kilisenin önüne biriken adalıların hep bir ağızdan söyledikleri ilahi, dinsel ağırlığını giderek yitiriyor ve coşku dolu bir marşa dönüşüyordu. Mirina yönünden yükselen yarım ayın çırpınıp duran sulara sızan ışıkları ve kıyıda ilk kadehlerin yarattığı umursamazlıkla bir ağızdan şarkı söyleyen balıkçıların mutluluğu. Kaldır çelik zırhlıları, koy onların yerine kalyonları, al sana orta çağdan kalma bir korsan akşamı. Belki o çok çok eski zamanlarda yine bu limandan yola çıkmıştı Agamemnon. Truva'yı yerle bir etmeye kararlı savaşçılar, mızraklarını ve kılıçlarını yine böyle bir akşamda ay ışığında bilemişler ve vurgundan kendilerine düşecek payın hesabını kürek çeken akıllı bir köleye yaptırmışlardır. 46. gün, Mudros. Amiral Kaltorp yuvarlak masanın altına uzattığı uzun bacaklarını toplayıp doğruldu. Masadaki porselen sürahiden kristal bardağa biraz su koydu. İki yudum içtikten sonra pencereye yürüdü. Mudros limanı giderek beyaz ışığa boyanıyordu. Karşılarda Kaliteya limanı yönünde Averof zırhlısının bacalarından yükselen duman da olmasa birkaç fırça darbesiyle yapılıvermiş bir resme benzeyecek. Averof'un önünden bir karaltı geçti. Bir süre sonra bir ikincisi. İtalyanlar Ege'ye açılıyor. Artık Asya Minor'a çıkmanın ve Dardanel'i geçmenin zamanı geldi diye söylendi. Suvla çıkartmasını anımsadı. 3 yıl mı geçmişti o günden bu yana? Anlatılana göre Amiral Seymour elinde dürbün, geniş koyun ötesindeki düzlükte koşturan askerlerini görünce yerinde duramaz olmuş, sevinçten bağırıp durmuştu. Sarımtırak kumsalın ötelerinde, dik yamaçlarda hiçbir canlılık yokmuş o gün. Hepsi bir günlük iş. Gelibolu Yarımadası'nı bir baştan öte yandaki Marmara'ya doğru geçmek ve Dardanel'i korumak üzere toplarına güvenen Türkleri kuşatmak demişlerdi. Ya sonra? Sonrası bir ateş cehennemi. Kemal adında gözü pek genç bir yarbayın emriyle süngülerini takıp sırtlardan aşağı uçan çılgın Türkler. Nasıl da koşarak inmişlerdi o dik yamaçları. İnsan oralardan çalılara tutunarak bile zor iner. Amiral Seymour içeri girdi. Amiral Kaltorp içinden adını anmaya gelmiyor. Pek de heyecanlı. Nasıl olmasın Suvla'dan geçemedi o boğazı. Belki 2 saat sonra kağıt parçasına atılacak bir tek imza ile geçiverecek diye geçirdi. Seymour kasketini çavuşa uzattı ve onun dışarı çıkmasını bekledi. Türkler hükümetleriyle haberleşmek için telgraf makinesi başında uğraşıp duruyorlarmış. 2 saatten az kaldı. Onlara kesin saat vermek iyi oldu. Uzatıp durmayalım. Ya imzalasınlar ya da... Sözün gerisini getiremedi ya da getirmek istemedi. Seymour sizce imzalayacaklar mı diye sordu. Amiral Kaltorp hemen evet diyecekken durakladı. Zırhların arasından ay ışığına çıkıveren sünger teklerini izledi bir süre. Sesi renksizdi. Her şey bugüne göre düzenlendi. Türkler Kilikya ve Musul'da iyice toparlanmadan bu iş bitmeli. Anlaşılması güç bir durum. Hükümetleri her türlü onayı verdi ama onlar boğazların işgali konusunu bir türlü aşamıyorlar. Amiral koltuğa otururken boğazların işgaline bir şey demiyorlar. Hatta Çanakkale boğazının işgaline de evet diyorlar. Tek dertleri İstanbul dedi. Seymour deneyimli bir asker havasında açıklamaya koyuldu. Osmanlı heyetinin cephelerdeki durumla ilgilenmediği bir gerçek. Bu gerçek gösteriyor ki Osmanlı yönetiminin çok küçük de olsa bir direnme düşüncesi bulunmuyor. Amiral sonra der gibi bakıyordu. Bir süre gezindikten sonra Türklerin ruhsal durumlarını bir daha gözden geçirin deyip koltuğa oturdu. Bacaklarını uzatıp ayaklarını birbiri üstüne attı. Şimdi baştan alalım ve 1 hafta öncesine dönelim. Önceden aldığımız bilgiye göre Sultan İtalyanların ve Yunan'ın işe karıştırılmasını istemiyor. Buraya Ferit Paşa'yı yollamak istiyor. Sultan ve Ferit Paşa kraliyetimizin Osmanlı devletini koruyacağından eminler. Seymour kendisine bir bardak su alırken sordu. Bizim için Ferit Paşa'nın gelmesi daha uygun olmaz mıydı? Amiral ellerini ensesinde kenetleyip başını sağa sola esnettikten sonra yanıtladı. Ferit gelse işi kısa yoldan sonuçlandırırdık ama bu bizim için iyi olmazdı. Önemli olan yalnızca anlaşmanın imzalanması değil, aynı zamanda anlaşmaya sahip çıkacak bir gücün bulunmasıdır. Yoksa uygulanmayan anlaşma bir işe yaramaz. Yani anlaşmayla hükümet sahip çıkacak, böylece siyasal partilerin de desteğini alacak. Yalnız o mu? Hükümette askerlerin de bulunması, hatta sadrazamın bir paşa olması ve aynı zamanda ordular başkomandanı konumu, ordunun da anlaşmaya sahip çıkacağı anlamına gelir. Seymur öteki köşedeki koltuğa ilişti ve elleri dizlerinde hafif eğilerek, sonuç olarak sultan hükümeti bu işe ortak etmiş oldu dedi. Elbette ateşkes için cephelerin durumunu hakkıyla bilen ordu kumandanlarından biri ya da ikisi gelebilirdi. Böyle olması olağan. Hükümet de böyle bir şey önermek istemiş olabilir. Sultan bunu engellemek için Ferit'i önerdi. Böyle olunca hükümet de kendi içinden birini göndermeye karar verdi. Denizden sorumlu bakan koltuğundaki Albay Rauf'u göndermek zorunda kaldı. Haklısın, unutmamalıyız ki Rauf da saraya akrabadır. Seymur sırıttı. Ferit'e akıllar verilmesi iyi olmuş. Amiral Kaltorp bir bilmeceyi çözmüş gibi keyiflendi. Amiral, sonuç almak için oyunu düzenlemek en önemli koşuldur. Oyunu kim kurarsa o kazanıyor. Ama bu yetmez. Her an bilgilenip ince değişiklikler yapmak gerekiyor. Seymur bu sözlerden alınabilirdi. Amiral sıcak bir sesle eklemek zorunda kaldı. Amiral, siz gençliğinizde Pekin'de bulundunuz. İncelikleri iyi bilirsiniz. Seymur bir an, Suv'la başarısızlığıma mı gönderme yapmaya çalışıyor diye düşündü. Amiral Kaltorp onun aklından geçeni okumuş gibi konuyu değiştirmeye karar verdi. Sesi coşkuluydu. Bence imzalayacaklar. Anımsarsan Doğu Anadolu'da Amerikan ve İngiliz heyetlerinin denetimde bulunmasına itiraz etmediler. Kilikya ve Ermeni konusunda da tek korkuları oralarda isyan çıkmasıdır. Yani esas olarak bizim denetimimizde olmasına ve sonuç olarak işgal yolunu açmamıza karşı çıkmıyorlar. Ordularındaki askerlerin terhis edilmesini ve silahların teslimini kabul ettikten sonra işgale karşı çıkmaların da bir anlamı kalmıyor. Görüldüğü üzere Amiral Seymur, geldik İstanbul Boğazı'nın işgaline. İşte bu yarım işgal var ya, onları çok heyecanlandırıyor. Ama akşama doğru siz ya bu gece 9.15'te imzalarsınız ya da ilişkiyi keseriz deyince her türlü karşı çıkma düşüncelerini bir yana bırakıp sorumluluğu İstanbul ile paylaşmaya karar verdiler. Kablo gemisine giderken ne kadar da telaşlıydılar. Reşat Hikmet Bey ve Yarbay Sadullah Ali Bey'i çabuk olması için uyarıyorlardı. Kısaca anlaşma yapılmamasından ölümüne korkuyorlar. İşin siyasal yanına bakarsak kolayca görürüz ki sultan ve hükümet Talat'ı, Enver'i ve Cemal'i suçlayacaklar. Halk da bu üçlünün verdiği zararları unutmayıp suçlamanın dozunu yükseltecek. Böylece sultan ve hükümet bu anlaşmayı imzalamakla iyi bir iş yapıldığını savunma olanağı elde edecekler. Oysa Talat ve Enver de ateşkes kararı almıştı. Bu üçlü ansızın yönetimden çekilerek anlaşmayı imzalamaktan kurtuldular. Rauf zaten bir iddiatçı. Talat ve Enver'in en yakın adamı Cavit de hükümette bulunuyor. Seymur keyiflendi. Rauf'un telaşı da bambaşkaydı. İstanbul'dan telgraf gelmeyince bari tayyarıyla Çeşme'ye kadar gidip hükümetimle haberleşeyim derken yüzü bembeyaz olmuştu. Siyaset bambaşka bir iş dedi. Ansızın anımsamıştı. Ama bu işlere inanmayanlar da var. Aldığımız son habere göre Mustafa Kemal İskenderun'dan doğuya doğru savunma hattını güçlendiriyormuş. Bugün Adana'ya geliyormuş. Bu durumda güney cephesindeki dağınık orduları toparlayabilir. Amiral onun endişesine katılıyordu. Unutmamalı ki Medine'dekiler de aylardır kuşatma altındalar ama direniyorlar. Ayrıca Libya'dakiler de direniyor. Bu işler belli olmaz. Libya'da bu Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ektikleri milliyetçilik tohumları hala canlı. Oradaki Türkler Libya halkını arkalarına alıp bizi oyalayabilirler. Çanakkale'yi ve Asya Minör'ü de işte bu Türkler savunmadılar mı? Doğru söylüyorsunuz. Bizim için her saatin önemi var. Bu akşam imza atılmalı, yoksa daha uzun süre savaşmak zorunda kalırız. Bu Türklerin en iyi bildiği şey savunma yapmaktır. Bir kez karar verdiklerinde bulundukları yerden atmak güç olur. Amiral Kaltorp ayağa kalktı. Dixon'ı ve Leibniz'i çağırtalım. Saat 9 oluyor. Teğmen Cornrod, Zangoç yorulmuş olmalı. Evangelistria Kilisesi'nin çanlarının vuruş aralıkları uzuyor diye düşündü. Osmanlı heyeti de yorgun görünüyordu. Anlaşmanın maddeleri okundukça yavaşça kabul demekle yetiniyorlardı. İş yine gelip o iki maddeye takılacak gibiydi. Ama karşı çıkmıyorlar, yalnızca rica etmekle yetiniyorlardı. Amiral İstanbul'un bu maddeleri kabul edeceğine adı gibi emindi ama önemli olan işi bir an önce bitirmek ve imzayı almaktı. Amiral 24. maddeyi son biçimiyle bir kez daha okudu. Ermeni illeri bölgesine bir karışıklık olursa İtilaf Devletleri Kuvvetleri'nin o illeri işgal hakkı saklıdır. 8. Ordu Erkanı Harp Reisi Kaymakam Sadullah Bey sonucu bilmesine karşın bir kez daha denemekte sakınca görmedi. Bu maddeyi Ermeniler öğrenirse işgale yol açmak için ayaklanırlar. Kabul edelim ama bu madde hiç olmazsa gizli tutulsun. Teğmen Cornrot önündeki kağıdın köşesine çizikler atıp duruyordu. Bu sözleri duyunca birden durdu. Bu maddeyi Ermeniler için isteyen Amerika ve İngiltere nasıl olur da Ermenilerden ve kendi kamuoylarından gizli tutar diye düşündü. Bunu bu Türk subayı neden anlamıyor? Amiral, endişelerinizi paylaştığımı bilmenizi isterim. Ancak Wilson ilkelerine göre anlaşma maddeleri gizli tutulamaz dedi. Reşat Hikmet Bey hafifçe öksürüp kırgınlık belli eden bir sesle araya girdi. Hınçak ve Taşnak Sutyun gibi Ermeni terör organizasyonları böyle fırsatlar beklemektedir. Wilson böyle bir gizliliği insanlık onuru için istemiştir. Bu maddenin açık tutulması insanlığa zarar verir. Hal böyle olduğuna göre gizli kalmasında insanlık namına bir sakınca olamaz. Amiral Kaltorp içinden "Oh my God" dedi ve işi uzatmak istemediğini göstermek için bu maddenin gizli kalmasını hükümetime önereceğim demekle yetindi. Yan gözle masaya koyduğu saatine baktı. Seymour içinden Musur'a girebildik mi acaba diye düşünürken amiral son derece kibar bir sesle görüşmelerde gösterilen çabadan dolayı teşekkür etti. Bir an durakladı. Ateşkesin yerel saate göre uygulanması uygun olacaktır. Bu durumda 31 Ekim gün ortasından başlayarak geçerli olsun diye düşünürüm dedi. Bahriye Miralayı Hüseyin Rauf Bey'in gözleri amirallerin başları arkasındaki pencereye dalmıştı. Camların arkasındaki karanlık pencereyi bir aynaya dönüştürmüştü. O aynada amirallerin sırtları ve yuvarlak masanın öte yanında Osmanlı heyetinin ayrıntıları seçilemeyen yüzleri görünüyordu. Hüseyin Rauf Bey'e bakmakta olan Dixon, Hamidiye kuru vazörüyle denizlerde elde ettiği ünün altında eziliyor gibi diye düşündü. İngiliz heyeti susmuş, Hamidiye kuru vazörünün kumandanı Osmanlı Bahriye Nazırı Miralay Hüseyin Rauf Bey'in ağzından çıkacak sözleri bekliyordu. Reşat Hikmet Bey ve Sadullah Bey o denli merakta değillerdi. Çünkü Aga Memnun'a çıkarlarken Hüseyin Rauf Bey'in ben mesuliyeti alıp imzalayacağım sözüyle rahatlamışlardı. Amiral önündeki saate bir kez daha baktı. Saat 10'a gelmişti. Bu sıkıntılı anı aşmak için önündeki iki anlaşma dosyasını da imzalamaya başladı. Ali Fuat Bey içinden birini imzalamalıydı diye geçirdi. Cornrot dosyalar alıp bir salon beyefendisi tavrıyla masanın karşısına götürdü. Hüseyin Rauf Bey güç almak ister gibi yanındakiler baktıktan sonra bir şeyler mırıldanarak İngilizlerin kopyasını imzaladı. 15 dakika içinde gerilimli yüzler gülmeye başlamıştı. 3 gündür görünmeyen Fransızlar da Agamemnon'a gelerek Osmanlı heyetini kutladılar. O güne dek son derece resmi bir tavırla davranan İngiliz subayları da Osmanlı heyetinin çevresini sarmış 40 yıllık dost gibi iltifatlarda bulunuyorlardı. Bu arada görüşmelerden ayrı tutuldukları için kendilerine sitem eden Fransız subayına gülümseyerek bakan Dixon hemen yanıtladı. Bizim savaş bakanımız Mr. Winston Churchill'in dediği gibi Türkleri yere İngiltere serdi. Anlaşmayı yapmak da İngiltere'nin hakkıdır. Agamemnon gece yarısı değerli konuklarını Midilli adasına doğru yola çıkarırken Mudros limanında demirli zırhların subay ve erleri de kıyıdaki eğlencelerinden gemilerine döndüler. Taksiyerkes ve Evagelistria kiliselerine toplanan adalılar ellerinde mumlar, Asya Minörü kendilerine bağışladığı için Tanrı'ya dua ediyorlardı. Karanlık denizde ise mitolojik kadınlar Truva'ya sefere çıkan Agamemnon'un arkasından erkeklerini geri getirmesi için çığlıklar atıyorlardı. Ama o çığlıkları kimseler duymadı. Yalnızca pilot yüzbaşı Rick zeytin ağacının altında yalnızlığına duyduğu kahrını gökteki yıldızlara anlatıp duruyordu.